Güne Bakan Deprem Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Yemin olsun kuşluk vaktine kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve hadis ışığında köşemizde müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hazreti Peygamber'e Yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılan ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilen Duha Suresi üzerine sohbet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Efendim ardından gazeteci Uğur Becerikli bizlerle olacak. Evim Yuvan Olsun kampanyasını konuşacağız. Depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için toplum yararına programın içeriğini, yapı denetimi konusunda bilinmesi gerekenleri, depremzedelere kira yardımında iyileştirmeleri, deprem konutları yapımındaki kriterleri konuşacağız. Güne Bakan başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerleyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Halis hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyorum.
Aleykümselam kıymetli hocam, hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün sizinle Duha Suresi üzerine sohbet edeceğiz kıymetli hocam. İnsan demek, noksan demek, aciziz. Bu tür felaketlerde kendimizi, acizliğimizi daha da derinden hissediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Şu hayatta herkesin kendini çaresiz hissettiği anları, anıları vardır. O zamanlarda insan tutunacak bir dal, sığınacak bir liman, teselli bulacak bir kelam arar. Bu kelamların en büyüğü de şüphesiz Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü, Kur'an-ı Kerim. Programın açılışında da seslendirdim. Yemin olsun kuşluk vaktine kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Yüreklerimizi o kadar rahatlatıyor ki, elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an buyuruluyor Duha Suresi'nde. Şimdi sizi dinleyelim. Söz sizde kıymetli hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Buyurduğunuz gibi bu ayet-i kerime, bu sure-i celilerin girişindeki olaylar tam da sizin bu bahsettiğiniz psikolojiyle uyumlu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geciken vahyin merakı içerisinde, hatta etrafta bazıları artık Rabbin seni bıraktı, Rabbin seni terk etti, bir daha sana vahiy göndermiyor, seninle ilgilenmiyor dedirtecek kadar ortamda belli bir kasvet oluştu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bundan ötürü huzursuz oldu, rahatsız oldu. Vahyin beklentisi içerisine girdi. Neden gecikti, niçin gelmiyor diye.
Evet.
Bu fetret dediğimiz bir aralık, yani bir süre vahyin gelmeyişi. Allah Azze ve Celle gönderdiği vahiy ile ki bu sure geldi, Duha suresi. Ve Hazreti Cibril'in de bu suredeki, yani bu sureyi getirdiğindeki vaziyeti rivayete göre gerçek suretinde oldu. Yani Hazreti Cibril Emin'in gerçek yaratılışı üzere Resulullah'a göründü. Ayette ifadesini bulan "Evha ila abdihi ma evha", kuluna vahyedeceğini vahyetti, ona yakınlaştı biçimindeki ifadede Hazreti Cibril Emin, Resulullah'ın muallimi, ona bu sureyi vahyetti. Allah'ın Resulü'nün kendisini gökte gerçek suretinde kurulmuş halde gördüğünü ifade ettiği Cibril Emin'in bu gelişi, yani fetretten sonraki gelişi belli bir sürprizle oldu. Biliyorsunuz öncesinde ilk başta Resulullah'a mağarada bir insan suretine temessül ederek gelmişti. Ama bu fetret sonrası Resulullah onu gerçek suretinde gördü.
Evet.
Cenab-ı Hak'tan getirdiği bu vahiy, vahyin girişinde o duha. Cenab-ı Hak duhaya yemin etti, kuşluk vaktine yemin etti. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın zamana dair yeminlerine aşinayız. Velleyli izâ yagşâ, geceye yemin ediyor. Veleyâlin âşr, ayın ilk 10 gecesine yemin ediyor. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla zamanın önemine dikkatimizi çektiği ve zamanın akışına dair sürecin ilahi kudretin bir azametinin, gücünün bir eseri olduğuna dair hususları konuşabiliriz. Ama en çok da şunu bilmeliyiz. Zaman dediğimiz gideme dair hususlar tarihin en kadim zamanlarından beri hep düşünüle durmuş. Fakat şimdilerde yeni yeni artık uzay zaman yaklaşımıyla beraber zamanın her yerde fix olmadığına, Cenab-ı onun da yaratılmış olduğuna ve bir yerden bir yere farklılaşabildiğine dair devrimsel nitelikteki yeni yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla belki dün çok fazla anlayamıyorduk zamana yemin etmesini Cenab-ı Hakk'ın. Ama şimdi zamana yemin edişini hayatımızın bir parçası ve onun en güçlü ayetlerinden bir ayet olarak az çok telakki edebiliyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak duhaya, kuşluk vaktine, ki gün doğumundan sonra gelen hoş bir vakit, buna yemin etti ve sonra geceye. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. Bu da bunun tam karşılığı gibi. Biri gün doğumu sonrası o ilk vakitler, diğeri gün batımından sonra gelen gecenin sükuneti, gecenin esenliği, gecenin karanlığı, insanı sarıp sarmalayan seslerin kısıldığı, insanların sakinleştiği, ortamın, gökler ve yer sisteminin insana belli bir izolasyon sağlayarak adeta onun üzerini örttüğü, onu uykuya hazırladığı, bir vakit sonra buna bağlı olarak insanda bazı hormonların devreye girdiği, bunlar hepsi iç içe bir sistem ve göğüyle, yeriyle, güneşiyle, ayıyla, yıldızıyla hepsi Cenab-ı Hakk'ın insana musahhar kıldığı, onun o güzelim uykusuna hazırladığı mega bir yapı bu. Dolayısıyla var eden kudretin insan için yaratıp hazırladığı bu ortamın çok temel kodlarına işaret ederek Cenab-ı Hak yemin etti ki, yani ben bunların hepsini sana hazırlamışken, gecesiyle, gündüzüyle, güneşiyle, ayıyla, sana küsecek, seni bırakacak, seni umursamayacak, seni dikkate almayacak ve seni terk edecek değilim. Yemininden anlaşılıyor ki Cenab-ı Hakk'ın, tabii başta Resulullah'a, çünkü özelde bunun ilk deneyimini Allah'ın Resulü yaşadı. Ama sonra bizler de her defasında okuduğumuzda, kuşluk vaktine yemin eden, geceye yemin eden, yer gök sisteminin bu muazzam kuruluşundan çok önemli iki parametreye yemin eden Cenab-ı Hakk'ın bizi terk etmiş, unutmuş, artık bizimle ilgilenmiyor. Dolayısıyla da başımıza gelenler rastlantılarla geliyor, tesadüflerle geliyor. efendim talihsizliklerle geliyor gibi düşüneceğimiz ve Allah'ın bize küskün, ilgisiz kaldığını sanacağımız yerde bu yeminler bunu kesiyor. Hayır, öyle bir şey olamaz. Bu muazzam sistemi var edip yaratan kudret sizin için yarattı ve sizi bu kadar önemsemişken, ki ortamı bu denli size hazırlarken ne denli önemsediğini görüyorsunuz. Sizi bırakacak değil. Ma vaddaka rabbuka. Rabbin sana veda etmedi. Ve ma qalaka. Rabbin seni terk de etmedi. Cenab-ı Hak küskün olup, Cenab-ı Hak öfkelenip, gazap edip sizi yok sayacak, artık umursamayacak bir döneme vesaire girmedi. Ara ara kendi sesini duymaya başladım. Şöyle devam edelim. Böylesi
Buyurun hocam,
sıkıntılar
devam edin lütfen.
yaşandığında şeytan da tam bu ayetin olmadı dediğini insana, bak böyle oldu diyerek geliyor. Yani insana geliyor, diyor ki bak Rabbin seni terk etti. Artık seni umursamıyor, görüyor musun? Bu kadar kötü sıkıntıyı sana yaşattı. Ne olur bundan böyle çareyi onda arama.
Evet.
Artık ona dönüp yalvarma. Artık ona namaz kılma. Artık ona ümit bağlama. O seni gözden çıkarmış gözüküyor diye, bu şeytanın karşı propagandası. Onunla beraber düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın ifadeleri, Allah Azze ve Celle'nin ayetleri insana, hayır ben hala sendeyim, seninle beraberim, ben sana yakınım. Bana seslenirsen, dua edersen icabet ederim. Sen benimle iyi ilişki oluşturursan ben buna karşılık veririm. Sakın şeytanın bu fırsatı olumsuz değerlendirmesine imkan tanıma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Elbette yeryüzünde yaşanan hiçbir hadise, yani ferdin kişinin hayatında olsun yahut toplumun hayatında olsun, yaşanan her hadise Cenab-ı Hakk'ın son derece dakik, bilerek, isteyerek koşulları oluştuğunda gerçekleştirdiği bir şeydir. Hiçbiri talihsiz, rastlantısal, Cenab-ı Hakk'a rağmen yaşanmış bir şey değildir. Dolayısıyla kul bu bakış açısıyla baktığında Cenab-ı Hakk'a daha fazla sığınmaya, daha fazla yakınlaşmaya, Allah Azze ve Celle'nin kendisini hatırlattığı, kul ile zayıflayan ilişkileri tekrar kuvvetlendirmeye davet ettiği, ister kişi hayatında yaşanan sorunlar olsun, ister toplum hayatında yaşanan sorunlar olsun, sisteme sahip olmadığınızı, evreni, yeri, gökleri ve yeri yöneten Cenab-ı Hak olduğunu ve onun bize öğrettiği, hem tedbirlerini alarak, hem kurallarına uygun yaşayarak, hem helale harama dikkat ederek kendisini hatırlattığına ve bizi kendimize gelmeye çağırdığına dair, bizi sevgisiyle sarıp sarmalamak istediğine, Rabbimiz olarak asla bize küskün ve kırgın olup ipleri koparmadığına dair bir surenin böyle girişindeyiz. Mâ veddâka rabbuka. Rabbin sana veda etmedi. Ve mâ galâka. Rabbin seni terk etmedi. Bu dünyada yaşadığın süreç bir sınav süreci. Bunu baştan biliyorsun ve satın aldın. Bunu, çünkü Cenab-ı Hak gökleri yeri yaratırken insana bunu arz etti. Böyle bir irade ile Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı yaşamaya dair bir süreç. Hayır, ben irade sahibi olmak istemiyorum, buna yanaşmıyorum diyen gökler, yer ve nice varlıklar kaçındılar. İnsan bu sorumluluğu üstlenerek hayata geldi. Dolayısıyla burada iyi günümüzde olacak, kötü günümüzde olacak. İmkanlara kavuştuğumuz, daha fazla imkana kavuştuğumuz günlerimizde olacak. İmkanlarımızın azaldığı günler de olacak. Sağlıklı günlerimiz de olacak, sıkıntılı günlerimiz de olacak. Ve her birimize, bugün Ahmet'e, yarın Mehmet'e, böyle kitapçıktaki soruların farklı farklı kitapçıklarda farklı gelmesi gibi, sıkıntılar da farklı zamanlarda farklı insanlara yaşatılabilir.
Evet.
Ama illaki burada sınanacağız. Sınanmayı Cenab-ı Hak bize küstü saymak, gelen sınavı Cenab-ı Hak artık bize yüz vermiyor sanmak, şeytani bir vehimden ibarettir. Bu bizim sınavımız ve Cenab-ı Hakk'ı zorlukta da sevmeye, iyi günde de sevmeye, kötü günde de sevip saymaya devam edeceğiz. Çünkü o bizim kendisine olan güvenimizi test ediyor. Kendisine karşı olan saygımızı bu ortamda ve koşullarda yokluyor. Mâ veddâke, yoksa küsmüş de artık bizi bırakmış değil. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki bize, bu bulunduğumuz süreci hatırlatarak velel ahiretu, her şey böyle devam etmeyecek. Velel ahiretu, sonrasında ahiret var. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret senin için dünyadan daha iyi olacak. Dolayısıyla dünyayı idealize etmek, yani hep sağlıklı olmayı dilemek, hep imkanlar içerisinde olmayı dilemek, hep istikrar içerisinde, güven içerisinde olmayı istemek, böyle her konuda hep iyiliği beklemek, bizim yatkınlığımız olsa bile ortam buna müsait değil. Yani ortam ideal bir ortam değil. Bu ortamda sarsıntı da oluyor. Hem sağlık bakımından sarsılıyoruz, hem mekan bakımından sarsılıyoruz, hem dostlar bakımından sarsılıyoruz. İnsanlardan da vefasızlıklar görebiliyoruz. Ticaretimiz aksayabiliyor. Burada bu değişen bir dünya parametre bizim Cenab-ı Hakk'a karşı güvenimizi yoklayan, hak üzere sebat edecek miyiz? Dürüstlük üzere sebat edecek miyiz? Yoksa üç kuruşluk çıkar uğruna, menfaat uğruna doğruluktan, dürüstlükten vaz mı geçeceğiz? Hayat bunları yokluyor. Dolayısıyla bu geçici süreçte bunların hepsinin olabileceğini, olacağını daha doğrusu bilerek sonrasına yüzümüzü dönmek. Velel ahiretu, sonrası yani ahiret, orası ideal bir ortam. Hayrun leke minel ula. Orada iyi olacak. Orada sarsıntı yok, orada sel yok, orada hastalık yok, orada efendim bıkkınlık yok, orada hatta yorgunluk bile yok. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o ortamda sonsuz, kalıcı, kesintisiz ve bitimsiz bir mutluluk, saadetten söz ediyoruz. Burası ise yer yer böyle bizi hep yoklayacak değişkenlerle dolu. O bakımdan bugünden biz bu değişkenlere ve değişimlere ve sarsıcı hem hayatımızda hem çevremizde sıkıntılara eğer hazır olmaz isek, sanki ahireti dünyadan yaşamak istiyormuş gibi, sanki sonsuz mutluluğu ve kesintisiz iyiliği her bakımdan burada umuyormuş gibi bir duruma gireriz ki bu bizi sadece hayal kırıklığıyla karşı karşıya bırakır. Çünkü ne hayat böyle sonsuzdur, ne etraftaki iyilikler böyle kararlı ve hep süreklidir. Bunlar hepsi değişkendir. Biz üzerimize düşeni yapmaya, doğruluktan ayrılmamaya, önümüze açılan her sahnede doğru şıkkı, doğru seçeneği işaretleyerek sürecin tamamlandığı yere doğru hızla ilerliyoruz.
Her şeyin bir
Bu
sonu
bakış
var.
açısı.
Kıymetli hocam, insan bazen şöyle düşünüyor. Izdırapla geçen bir hayat, hastalıklarla, sıkıntılarla geçen bir hayat. Eğer ölüm olmasaydı, böyle devam edecek olsaydı insan dayanamazdı. Sonra insan diyor ki iyi ki ölüm var, iyi ki cennet var.
Evet, ne güzel söylediniz.
Bunlar
Şimdi
akıllara geliyor.
hayatı bu yönüyle, işte olgunluk yaşına doğru insan hayatı bu yönüyle iyice anlayınca, yani hayat o beklediğiniz her bakımdan güzelliği, hoşluğu, hani beş başı mamur derler eskileri. Bunu
Evet.
vermediğini görünce insan tabii bunu iyi bir veri olarak değerlendiriyor. Ama kim değerlendiriyor? Akleden insanlar. Bu kez sonsuz gelecekteki mutluluğa yöneliyor. Dikkat ederseniz Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak hep hayatın bu yönüne dikkat çeker. Biz size bu hayatı demo, bir örnek olarak verdik der. Yani tadımlık. Ve burada var ettiğimiz her şeyi bir zinet, bir süs olarak inna cealna ma alel ardı zineten leha linebnuvahum, niçin? Sınayalım diye. Dolayısıyla geçici bir süreliğine sınanmak için verilen ve verildiği kimselerde artırılıp eksiltilen ve nebdukum bi şerri vel hayri fitne, iyi şeylerle kötü şeylerle sınayıp duruyoruz sizi. Şimdi
Evet.
bu gerçeği bilen insan sıkıntı geldiğinde de zaten Cenab-ı Hak demişti bunu diyor. Ki sahabiler öyle dediler. Hâzâ mâ va'der rahmanu ve sadakal murselûn. Zaten Cenab-ı Hak bize bunu böyle söylemişti. Biraz da sizi korkuyla sınayacağız demişti. Bak şimdi düşman taarruzu geldi, düşman korkusu geldi. Yani şunun şurasında düşmanların Anadolu'yu işgal ettiği zamandan ne kadar geçti? Şimdiki insanlarımız, özellikle gençlerimiz, sanıyorlar ki hep güven hali hep olmuştur ve hep olacaktır gibi. Öyle bir şey yok. Gün gelir Allah göstermesin, bundan da sınanabiliriz.
Evet.
Dolayısıyla böylesi bir sınav geldiğinde, evet, Rabbimiz bize zaten söylemişti. Hayatın her boyutu itibariyle bir sınav yaşayabiliriz. Her zaman her şey iyi olmaz. Ama bunların oluşması Cenab-ı Hakk'ın bize küstüğü, artık bizim işimizin bittiği anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Tam tersi, süreci daha iyi yaşayabilmemiz, Cenab-ı Hakk'a daha çok sığınabilmemiz, onunla daha ilişkide kalmamız, hayatı öteye yatırımla daha yoğun yaşamamız için hatırlatıcı ayetlerden ibaret. O yüzden Cenab-ı Hak velel ahiretu, hemen ahirete işaret etti. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gerçek şu ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Dolayısıyla dünyaya bu gözle bak, ahirete de ümit dolu olarak yönel. Öyle olduğu zaman değişen değişkenler hayatında inişli çıkışlı seni olumsuz etkilemez. Bilirsin ki azaldığında Allah Azze ve Celle sabretmeni, çoğaldığında Cenab-ı Hak şükretmeni bekliyor. Cenab-ı Hak devamında dedi ki وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Bu o kadar hoş bir ifade ki, Cenab-ı Hakk'ın yani bu dünyada vermediğini, dikkat ederseniz burada herhangi bir başlık yok. İşte
Evet.
Kur'an'ın belagatı, yani sağlığımı konuşuyoruz, malı mülkünü konuşuyoruz, servetini
Bilmiyoruz.
konuşuyoruz,
Evet.
kariyerimi konuşuyoruz. Aslında hepsini konuşuyoruz. Hangi kaybı dünyada yaşasak dönüp Duha suresini okuduğumuzda ayetler bize hitap edecektir. Çünkü yerel bağlamdan tamamen steril ifadeler bunlar. Cenab-ı Hak Rabbin sana verecek. Mesela bu ayeti okuyan ticari iktisadi durumu kötüleşmiş bir insan, Rabbin sana illa verecek ve sen razı olacaksın.
Kıymetli
Şimdilik
hocam, Allahu
buyurunuz
Teala
efendim.
bu ayetleri önce Peygamber Efendimiz'e sonra tüm insanlığa indirdi. Başıma bir musibet geldiği zaman da diyorum ki şu anda Allahu Teala bu ayeti bana indirdi. Şu anda
Evet.
ben bu ayeti yaşıyorum diye düşünüyorum.
Kesinlikle, çünkü Allah Azze ve Celle bu ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i onun üzerinden tüm insanlığa gönderdi. Dolayısıyla Resulullah ilk başta kendi tecrübesini yaşadı, bu doğru. Ama o bir beşer olarak kendi tecrübesini yaşayıp ortaya vahyin gölgesinde güzel bir örnekliği koyduktan sonra aramızdan ayrıldı. Şimdi artık ayetler Resulullah'a hitap ediyordu. Bizimle alakası yok mu diyeceğiz. Bize gönderdi Cenab-ı
Evet.
Hak. Dolayısıyla ayetler Resulullah'a inmekle beraber ayetlerden şifa, mesaj inmeye devam ediyor. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Biz Kur'an'dan indiriyoruz. Bakın artık Kur'an'ın inişi tamamlanmış. Yani şimdi Kur'an'ın içinden, işte siz okuyorsunuz, ben okuyorum, başkaları okuyor. Allah Azze ve Celle o okuyan gönüllere şifa indirmeye devam ediyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Şifa namına ne varsa indiriyoruz. وَرَحْمَ ve rahmet namına ne varsa indiriyoruz. Dolayısıyla hayatta yaşanan sıkıntı Kur'an limanına sığınarak ve Cenab-ı Hak ile adeta konuşarak kul Allah Azze ve Celle'den burada mesajı alır. Nasıl ki bir çocuk bir şeyini kaybettiğinde oyuncağı bozulmuş, değil mi? Böyle gelmiş babası, bakmış ağlıyor. Ne diyor babası ona? Yavrum diyor, ya oyuncaktır bozuldu, ben sana daha iyisini alırım diyor. Allah Azze ve Celle dünyadaki kayıplarımıza karşın bize diyor ki ahiret var. Ahiret daha hayırlı şeylerle dolu ve biz size çok daha hayırlısını vereceğiz.
Evet.
Ya ama ben elimdekini kaybettim diye çocuk mızmızlansa babası diyor ki sen razı olana kadar, yani sen ben bunu beğendim işte bu dediğine kadar ben sana bu güvenceyi veriyorum. Buna kalite de müşteri memnuniyeti
Daha
derler.
güzelini
Yani
alacağım, daha güzelini vereceğim.
evet, ama bir de garanti olan şu, sen memnun
Evet.
olacaksın. Hani ben daha
Evet.
güzelini verdim, sen memnun ol ister olma değil. Evet, ben bununla mutlu oldum. Eskisini aratmıyor. Eskisini artık unuttum. Yeni verdiğine meftun oldum. Rıza böyle bir şeydir.
Evet.
Dolayısıyla bazıları mesela dünya ahiret düşünürken özellikle dünyayı çok sevmiş, beğenmişler. Ya ben yine de dünyayı çok beğeniyorum. Şimdi ahiret ya hoşuma gitmezse diyor. Halbuki ayette Cenab-ı Hak diyor ki ben sana verdiğimde sen dünyayı artık gözünde bir hiç gibi göreceksin. O kadar beğenecek, o kadar meftun olacaksın ki. Dolayısıyla garantisi bizatihi kişinin kendi memnuniyeti üzerinden ifade edilmiş bir ayet bu. Rabbin sana verecek, ve sen memnun olacaksın. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bu kadar dünya deneyiminden sonra, ki bu deneyimin hepsini biliyorsun, hani bilmediği için verilen bir şeye hemen fit olan, razı olan bir tipten söz etmiyoruz. Dünya deneyiminden sonra ahirette Cenab-ı Hak verdiğinde bundan çok memnun olacak, buna meftun olacak kimse. Tabii biz ayeti ahiret bağlamı üzerinden okumaya devam ediyoruz. Halbuki bunun dünyadan başlayan boyutu da dikkatten kaçmamalı. Yani Allah Azze ve Celle dünyada evladını kaybetmiş bir aileye bu ayet-i kerime üzerinden Rabbin sana yeni evlat verebilir de demek istiyor. Nitekim Resulullah zamanında bir sahabinin çocuğu vefat etti ve o gecesinde efendim sabahına uyanıp Resulullah'a geldiğinde Allah'ın Resulü inşallah geceniz mübarek olmuştur. Cenab-ı Hak size daha güzel bir evlat ihsan eder, gözünüzü aydın kılar diye onları müjdeledi ve yeni bir çocukları oldu. Dolayısıyla Allah'tan ümidi kesmemeli. Çünkü malı da, evladı da, çocukları da, aileyi de hepsini veren Allah'tı ve bunlarla bunları bize beğendiren, bizi bunlarla mutlu kılan da Allah'tı. Dolayısıyla o Allah hala hayyun la yemut, o duruyor, o ölmez bir diridir. Dolayısıyla bize aynı onlar gibilerini daha bu dünyada yeniden verebilir. Yeniden mutlu olabiliriz, yeniden eş sahibi olabiliriz, yeniden çocuk sahibi olabiliriz ve hatta öyle olabilir ki o mutluluğumuz öncesinden de öncesini taşabilir, ondan daha çok olabilir. Cenab-ı Hakk'ın vergi vermesinde bir sınır yoktur. Halbuki şeytan gelir der ki bir daha evlenme, sen bir daha mutlu olamazsın, bir daha çoluk çocuk sahibi olma hayali kurma, asla onlar gibi olamaz. Ne yapayım diyecek adam sonunda şeytana. Diyeceği şey kendini yok et. Senin için bundan sonrası yok artık. Halbuki mümin bir kul aklederek şeytana der ki dün de o çocuklar yoktu. Ben vaktiyle bekar genç bir adamdım. Çoluğum yoktu, çocuğum yoktu. Hatta kimle evleneceğim acaba diye onu bile bilmezdim. Allah Azze ve Celle bana eş verdi, çocuklar verdi. Bu mutlulukların hepsini hiç yokken o verdi. Dolayısıyla şimdi aynı hiç yok olan yerdeyim, yeniden verebilir. Bir kere verebildiğini gördüğüm Allah'ın yeniden verebileceğine akledip inanmam mı doğrusu, yoksa senin asla bir daha olmaz dediğin ve buna bir delil gösteremediğin vehmine, efendim depresyonuna mı inanacağım diye yolu doğru seçmeli, Allah'tan ümidi kesmemeli.
Kıymetli
Cenab-ı
hocam,
ben sana vereceğim hocam diyor.
Evet.
Efendim buyurunuz.
Ayetleri o kadar güzel açıyorsunuz ki kalplerimiz hoşnut oluyor. Allah razı olsun. Ama süremizin sonuna geldik. Burada bir virgül koyalım. Önümüzdeki
olur
hafta
efendim.
O seni yetim bulup barındırmadı mı ayetiyle devam edelim. Olur mu?
Olur efendim.
Çok
İnşallah.
Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Haftaya inşallah
ben
görüşmek dileğiyle.
Ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim.
Sağolunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızdaydı. Duha suresi üzerine sohbet ettik. Güne Bakan devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Gazeteci Uğur Becerikli, stüdyo konuğumuz. Sayın Becerikli merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün çok konu başlığımız var. Evim Yuvan Olsun kampanyasını konuşacağız. Depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için toplum yararına program içeriğini, yapı denetimi konusunda bilinmesi gerekenleri, depremzedelere kira yardımında iyileştirmeleri ve deprem konutları yapımındaki kriterleri konuşacağız. İsterseniz son konudan başlayalım. Deprem konutları yapımındaki kriterler. Bu konuda ayrıntılar neler? Sizden dinleyelim.
Öncelikle tabii dün ve bugün ortaya çıkan, yine gururla söyleyelim, TRT haberimizin ortaya çıkardığı, ilk kez kamuoyuna duyurduğu bir gelişmeyle bunu belki söylemek, başlatmak lazım. Gaziantep ve Adıyaman'da şehrin yeniden kurulacağı alanlarla ilgili çalışmaların ilk kısmı tamamlandı. Hı hı. İlk alan saha etüt çalışmalarına başlandı ve deyim yerindeyse temel için ilk adım da atılmış oldu. Bunu öncelikle söyleyip bir hakkı teslim edelim. Evet, Musa Bey, bu binaların, yeni yapılacak konutların insan yaşamına konfor ve güvenlik getirecek binalar olması önemseniyor tabii ki en başta. İlk yapılan iş, ilk yapılacak iş, binanın inşa edileceği arazinin parsel bazında zemin etüdünün yapılması oluyor. Tabii ki ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için sadece binanın manzarasının güzel olması ya da bulunduğu konumun belli yollara, şuralara, plaja, şuraya buraya yakın olması değil. Öncelikle zemininin sağlam olması, fay hatları üzerinde bulunmaması, sıvılaşma dediğimiz, çünkü ülkemizde çok sayıda akarsu da var ve bunlar bir zamanlar liman şehirleri olan birçok şehrin, işte Adana gibi, antik kentlerden Efes gibi, Troya gibi birçok şehrin aslında bugün kilometrelerce, 30-40 kilometre içeride kalmasına sebep oldu. Fakat bu zeminler aslında o sıvılaşma dediğimiz sorunun da yaşandığı zeminler. İşte bunların olup olmaması, sadece bu da değil, o değerlendirilecek olan, konut için değerlendirecek olan arazinin gerçekten konut için mi değerlendirmesi, yoksa tarım için, yoksa ağaçlanma için mi kullanılması gerektiğine kadar birçok kriter var. Bununla ilgili uzmanların çalışması var. Sonrasında bunların mimari projeleri hazırlanıyor. Mühendis ve mimarlardan oluşan uzman bir ekip proje tasarım aşamasında birlikte çalışıyor. Sonrasında 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren deprem yönetmeliğimiz vardı bizim. Geçmiş yıllarda yapılan binalar için bugün çok fazla bir şey yapılamasa da özellikle 1 Ocak 2019'dan sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı projenin ve zeminin değerlendiriliyor. Binanın inşası onaylandıktan sonra da projeler doğrultusunda kurallara uygun olarak yapılıyor. Tabi burada çok teknik detaylara gerek var mı bilmiyorum ama evet, binanın statik hesaplamalarının, işte kullanılan beton kalitesinin, demir kalitesinin hepsinin bulunduğumuz ülkenin koşullarına uygun olması gerekiyor. İşte radye temeli üzerine tünel kalıp sistemi uygulanmasından fay hatlarına olan mesafeye, zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları, işte sağlam zemin için sıvılaşmanın olup olmayacağı yerlerin belirlenmesi ve bir de tabii hep geçmişten beri aslında Osmanlı'dan da bize kalan bir mirastı bu. Son yıllarda biraz aşırı nüfus artışıyla biraz ihmal edilmiş oldu ama şehirleşmenin, yapılaşmanın ovalarda değil dağlarda yapılması.
Kayalık zeminde, kayalık zeminlerde daha sağlam oluyor.
Bunlara da son yıllarda çok dikkat ediliyor. Geçmişte dikkat edilmediği dönemler olmuş. Ve tabii ki bir de son bir burada dikkat edilen bir nokta daha var. Her şehrin, biliyorsunuz, insan gibi şehirlerinde karakteri var, bir kültürü var, bir mimari anlayışı var, bir yerleşim kültürü var. Bunlara da uygun yapılmasına dikkat ediliyor.
Sayın Becerikli, bu yaşadığımız afetlerden sonra insanlar satın alacakları ya da kiralayacakları evin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladılar. Herkes sistem üzerinden de bakabiliyor, evin altından fay hattı geçiyor mu, binaları sağlam mı değil mi? Zemini sağlam mı, kolonları sağlam mı? Artık bunlar öncelik haline geldi. Çünkü hayatlar söz konusu.
Elbette.
Bunlar çok elzem. Son 21 yılda yapı denetiminden geçen hiçbir binada yıkılmadı diye bir açıklama var. Yapı denetimi de çok önemli. Tabii denetimlerin sıkça yapılması gerekiyor.
Yani illaki insanlar hatalı bir şey yapmak istiyorsa aslında hatalı bir şey yapmalarını engelleyemezsiniz. Nasıl, hani ne kadar polis koyarsanız koyun, birisinin bir cüzdanı çalma niyeti varsa çalmanın bir yolunu araştırıyor, buluyor. Bütün bu, hani gerçekten kötü iş yapan müteahhit örneklerini bir yana bırakacak olursak, ülkemizin aslında mevzuatta çok iyi bir sistemi var. Neden? Çünkü 1999'a kadar gelen depremlerden çok ciddi dersler aldık. Bu sayede İşte Elazığ depremi gibi, Van depremi gibi, İzmir depremi gibi depremlerden sonra çok hızlı toparlanabildik ve o konutları yeniden daha güvenli bir şekilde tekrar yapabildik. Deprem yönetmeliğinin, daha doğrusu güvenli yapılarla ilgili yönetmeliklerin doğru şekilde uygulanmasının da son yıllarda faydasını gördük. Nitekim ortaya çıktı işte bu en son canımızı yakan Kahramanmaraşlı depremlerde yıkılan binaların çoğu bu yönetmelikten önce yapılmış binalar. Daha zayıf bir denetim mekanizmasının, daha kontrolsüz malzemenin diyelim kullanıldığı yapılar maalesef yıkıldı ve pek çok canımızı kaybettik. Tabii bu konu önemli. Aslında vatandaşların biraz da belki yol haritasını çizmek anlamında şunu da söylemek gerekiyor. Bizim ülkemizde bu denetimi yapacak mekanizmalar da var. Hani kimi belediyeler bu hizmeti verdiği gibi şöyle bir rakamlara baktım yayına gelmeden önce. Aktif olarak 2257 yapı denetim firması varmış ülkemizde. Hiç az değil. 2257 rakamı. 30.923 de denetçi, mimar, mühendis bulunuyormuş. Yani aslında vatandaşların veya ev sahibi olacakların, konut, yeni bir konut alacakların bir herhangi bir şüphesi varsa ya da işlerinin rahat olmasını istiyorlarsa yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebilecek, onlara bu konuda bir sağlıklı bir rapor sunabilecek hem özel sektörde hem kamu sektöründe uzmanlar var.
Böyle Sayın Becerikli, şöyle lazım. Bir durum da ifade ediliyor, sosyal medyada da paylaşılıyor. Vatandaş müteahhit ev yapmış, aynı zamanda yapı denetim firması var. Kendi yaptığı binaya yapı denetim firmasından onay verebiliyor. Bunların da tabii ki önüne geçilmesi gerekiyor, değil mi?
Tabii elbette, yani mevzuatta belki buna ilişkin bir engel bulunmasa da tabii ki öncelikle ön koşul şudur. İnsan iyidir. Yani böyle kabul ederiz. Neden? İşte hepimiz aynı şeyi söyleriz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Yani hepimiz değerli, iyi, üstün niteliklerle yaratıldık. Başlangıç şeyimiz bu, felsefemiz. Evet. Böyle olunca doğal olarak hiç kimse karşıdakinin ilk adımda kötü bir iş yapacağını beklemez. Yani ev sahibi olmak istiyorsunuz. Bir yapı inşaat firmasından konut almak istiyorsunuz. Sizin o noktada şunu düşünme şansınız çok olmayabilir. Acaba bunun yapı denetimini yine bu inşaat yapan firma mı yaptı? Belki bu mevzuatta ayrılabilir. Efendim işte nedir? Farklı alanlarda bunun örnekleri var. Bazı olumsuz durumları engellemek için. Atıyorum, geçmişte vardı bu örnek, bugün için yok belki çok fazla ama mesela gazeteniz varsa televizyon sahibi olamıyordunuz. Neden? Çünkü ikisi de sizin kontrolünüzde olursa bu defa özgür haber almak için sıkıntı olabiliyordu. Yani bunun gibi örnekler, denetimler yapılabiliyor. Bu noktada belki vatandaşların kendi inisiyatifleri öne çıkmalı. Yani bağımsız denetim istemeli.
Evet, o önemli.
Bir tüketici diyelim. Şeydeki tabiriyle, yönetmelikteki tabiriyle siz bir tüketici olarak bazı haklara sahipsiniz. Doğal olarak aldığınız ürünle ilgili kafanızda bir soru işareti varsa bunun bir kalite kontrolünün yapılmasını da talep edebilirsiniz. Yani aynı firmanın hem üretimini hem kalite kontrolünü, yapı denetimini yapıyorsa hayır ben bunu kabul etmiyorum, bağımsız bir denetim firmasından inceleme istiyorum da diyebilirsiniz. Aslında bu zannettiğimizden de daha fazla, daha geniş bir yetki. Çünkü bunu mesela kiracılar da isteyebilir. Sadece illa şey gerekmiyor. Sizin o konutu almanız gerekmiyor.
Ev sahibi veya kiracı herhangi bir yapı denetim firmasına gidip ben kontrol etmek istiyorum diye müracaatta bulunabilir sanırım.
Aynen öyle. Evet. Yani sonuçta da ona bir yapı denetimi raporu verilecek. İşte binanız efendim depreme dayanıklıdır veya güçlendirilmesi gereken bölümleri vardır veya işte oturulamaz gibi daha ağır bir durum varsa. Çünkü şöyle durumlarda karşılaşabilirsiniz. Evin görüntüsü güzeldir veya iş yerinin. Belki çok derin çatlaklar, kırıklar var. Taşıyıcı duvar dediğimiz sistemlerde, kolonlarda. Taşıyıcı duvar ve kolonlar çok önemli biliyorsunuz.
Bu 11 ilimizi etkileyen depremlerde gördük. Binaların dışı çok güzel, makyajlı ama kolonları ya da temeli çürük.
İşte ne kadar güzel söylediniz. O makyaj konusu sıkıntılı. Çünkü dışı çok güzel boya yapılmış olabilir. Efendim çok güzel Fransız balkonlarla böyle çiçeklerle falan çok güzel görüntü verilmiş. Çok güzel fotoğraflarla kataloglara konulmuş olabilir. Ama gerçekten o binada güvenle oturup oturamayacağınızı belirleyen şey yapı denetiminin raporu olacaktır. Bu açıdan çok önemli.
Hatta Hatay'daki bir inşaatta da depreme dayanıklı diye reklam yapmışlar.
Evet, büyük yıkılan binalardan bir tanesi.
Yıkıldığını gördük, evet.
Onu da
bunlara aldanmamak lazım. Kesinlikle. İnsanın kendi otokontrol mekanizmasını işletip kendi denetimini yaptırması daha sağlıklı görünüyor. Bir diğer konu da, buyurun.
Sözünüzü kestim. Deprem yönetmeliğini konuştuk. 2019'da yürürlüğe giren. Bizim aslında yapı denetimi yönetmeliğimiz daha da eski. 2011'de 81 ilde şeye girmişti. Yürürlüğe girmişti. Onu da hatırlatmakta fayda var.
Evet. Depremzedelere kira yardımında iyileştirme devletimiz açıklamıştı. Depremzedelere bir kira yardımında bulunulacak ve bunda bir iyileştirmeye gidildi. Son gelişmeler neler?
Biliyorsunuz ilk önce depremden etkilenen vatandaşlar için ilk kalemde daha depremin birinci gün 10.000 lira taşınmayla ilgili yani acil durumlarla ilgili bir yardım yapılmasını karar vermişti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sonra buna 15.000 lira ek taşınma yardımı geldi. Bir de kirada oturacaklar için kiracı başına 2.000 lira, ev sahibi başına da 5.000 lira yardımdan bahsedilmişti 12 ay boyunca. Neden 12 ay boyunca? Çünkü 12 ay içerisinde kalıcı konutların teslim edilmesi hedefleniyor. Yani devlet evini kaybedenlere bir yıl içerisinde, işte bugün nitekim haberini de yaptık, yeri de belli oldu, zemin etüt çalışmaları da başladı, konutlarını teslim edecek inşallah.
Mümkün olan en kısa zamanda ev sahibi olabilecektir.
Ama bu bir yıl denilmesinin sebebi bu. Bugün yeni bir düzenleme geldi. 2000 lira olan rakam 3000 liraya yükseltildi. Bunun da sebebi, tabii takdir edersiniz ki, Türkiye serbest piyasa ekonomisinde insanlar kiralarda özellikle talep çok olduğunda bir yükseliş gözlemlediler. Bunu bir nebze vatandaş daha az hissetsin diye böyle bir düzenlemeye gidildi.
Evim yuvan olsun kampanyası da çok konuşuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlarımıza ev imkanı sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde bu kampanya başlatıldı. Detayları sizden dinleyelim.
Yani evim yuvan olsun kampanyası aslında iki ayağı olduğunu söyleyebiliriz biz bunun. Birincisi, kimi aileler müsait, mesela iki kişilik bir aile 5 odalı bir evde oturuyor. Doğal olarak misafir alabiliyor bir başka aileyi. Bir ayağı budur. Bir de bundan daha sık rastladığımız, daha çok karşımıza çıkan ve aslında belki depremzede sıkıntılı vatandaşlarımızın daha çok rahat edeceği ikinci metodu da kullanılmayan, o an için boş olan yazlık gibi, ikinci ev gibi veya boş tutulan veya işte gurbetçilerimiz de katıldı buna, biliyorsunuz yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da. Yılda sadece bir ay, belki 15 gün kullandığı bir evi var Türkiye'de. Bunların depremzedelere, yani kendini boşta hissetme, sahipsiz değilsin, bu büyük milletin bir ferdi olarak biz kardeşiz, gel ve benim evimi kullan ihtiyacın olduğun sürece denilmesi, aslında temel prensip bu. İlk birkaç günde ulaşılan rakamlarda tabii binleri buldu. Bu da çok aslında Türk milletinin ne kadar hani birbirine bağlı olduğunun da bir göstergesi. Şimdi normalde tabii ki ailenizden birisi, yakınlarınızdan, akrabalarınızdan birisi sıkıntıya düştüğünde ona yardım eli uzatırsınız da, düşünün siz Ankara'da oturuyorsunuz Musa Bey. Adıyaman'ın bir mahallesinde oturan bir insanı belki hiç tanımıyorsunuz ama diyorsunuz ki benim burada müsait evim var, gel evim yuvan olsun.
Evet.
Yani muhteşem bir şey. İşte böyle hani bu moral bozucu günlerde Türk milletinin büyüklüğünü hatırlamak anlamında da güzel örnek olmuş.
Sayın Becerik'te Türk milletinin ne kadar misafirperver olduğu zaten dünyaca biliniyor. Fakat bu olaylar bizi birbirimize daha bir kenetledi.
Tabii ki. Yani inşallah son olsun diyelim, böyle üzücü olaylarda kenetlenmek yerine, ne bileyim, dünya üçüncüsü mü olmuştuk futbolda? Bir gün inşallah dünya şampiyonluğunu sabahlara kadar kutlayarak kenetlenelim, ama hayatın bir gerçeği, üzücü olaylarda bireysel olabildiği gibi milletçe de başımıza gelebiliyor. Fakat işte sizin de altını çizdiğiniz gibi Türk olmak, belki de bu yüzden Türk vatandaşı olmak, belki de bu yüzden güzel. Yani toplum olarak kara gün dayanışması gibi bir kavramımız var. İşte bunun bir örneği, hemen depremin ardından binlerce gönüllünün bölgeye koşarak depremden etkilenen o 10-11 il diyelim, düzeltelim çünkü Elazığ'ın bazı bölümlerde eklendi. 11 ilde gece gündüz demeden, kendi rahatını hiç düşünmeden, bazen bir kenarda 2 saatlik uykuyla, kendisi aç olsa dahi enkazdaki insanların yardımına koştular. Devlet millet el ele dediler. Sonrasında televizyonlarımızın, TRT'mizin de başını çektiği bir grup, yayın kuruluşumuzun, yüzlerce radyonun katıldığı bir kampanya oldu ve inanılmaz bir katılım oldu.
Evet.
Yani biraz da rakamları tabii karıştırıyorum ama geçmiş rakamlarla katrilyonla ifade edilebilecek bir rakamdan bahsediyoruz. Hı-hı. Bir yardım toplandı. Tamamen gönüllü. Yani kimse zorlanmıyor bu işe. Yani tamamen gönüllü olarak. Yetmedi işte evim yuvam olsun kampanyası başlatıldı. Efendim kiralarla ilgili kampanyalar başlatıldı. Hala pek çok yardım kampanyası yürüyor. Bu şunu gösteriyor. Hiçbir zorunluluk olmadan insanların gönüllü bu işlere girmesi. Toplumumuzda bir dayanışma var. İnsanlarımız arasında güçlü birliktelik var. Ve biz dünyanın neresinde olursa olalım. İşte Almanya'daki bir Türk vatandaşı da bu kampanyalara katılıyor. Hı hı. Efendim Azerbaycan'daki bir Türk de bu kampanyalara katılıyor. Kırgızistan'daki bir soydaşımız da buna katılıyor. Bunlar güzel şeyler.
Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Milletimiz de elinde avucunda ne varsa onları paylaşıyor. Çocuklar kumbaralarındaki paralarını gönderiyor, görüyoruz. Bazen az çoktur, berekettir. Bu berekete tanıklık ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere kavuşacağız. Süremizin de sonuna geliyoruz. Bu Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvurular 5000'i aşmış. Bugünkü haberde yer alıyordu. www.evimyuvanolsun.org internet adresinden başvuru yapılabiliyor. Bunu da hatırlatalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Güzel söylediniz Mustafa Bey. Sadece şunu eklemek istiyorum. Hep bu depremler, konutlar, işte yeniden yapılacak güçlendirme nasıl yapılır? Bu tip konuları konuşurken hep şeyi ihmal ediyoruz. Köyleri. Aslında köy kültürümüz de biliyorsunuz çok güçlüdür. Orada bir köy vardır uzakta. Bizi mutlu eder. İşte şarkısını, türküsünü bile biliriz. Çocuklarımıza öğretiriz. Köylerimiz de aslında unutulmuyor. Fakat haberlerde biraz biz onları ihmal ediyoruz. 73.972 tane de köy evi yapılacak orada. Yani köylerde unutulmadı. Hı hı. Onu da son bir not olarak ekleyeyim. Bir de Gürün de dahil edilmişti galiba. Gürün ilçesi
OHAL kapsamına
onu da unutmadan eklemek evet. lazım.
Son gelişmeleri aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'ın sonuna geldik. Gazeteci Uğur Becerikli bizlerle birlikteydi. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güne Bakan Deprem Özel.